Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine daimi konuğumuz gıda mühendisi, Gimdes Teknik Bilim Kurulu üyesi Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Geçtiğimiz bölümde çok farklı konulara girmiştik.
Yani nereden girdik, nereden çıktık ben de anlamadım.
Evet,
Çok
evet.
farklı oldu.
Ama güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Yani ben açıkçası hani programın girişinde de siz derken ne konuşacağız? Ben de bilmiyorum derken aslında şöyle bilmiyorum diyorum. Hani nereye gideceğini az çok düşünebiliyorum ama hani
Kestiremiyorsun.
kestiremiyorum nereye gideceğini. Çünkü ben o meselenin uzayacağını aşağı yukarı düşünüyorum ama nereye gideceğini bilemediğim için net bir şey söylemekte zorlanıyorum. Dolayısıyla Allah
Anladım.
bilir deyip kestirmek zorunda kalıyorum
Ben de
yani.
şöyle zannetmiştim. Hani bu bir giriş olur. Sonra konuya döneriz dedim ama giriş zaten
Evet, giriş
yani
çok uzadı.
giriş ve çıkış oldu.
Ben açıkçası biraz
Fakat
bunu bekliyordum yani.
şeyleri daha fazla açmış olduk. Yani hani bu insan bedeninin iki kesimden oluşması, iki tarafı da beslemek gerektiği falan biraz daha detaylandırarak,
Çok da güzel oldu.
delillendirerek açmış olduk. İnşallah faydalı ve tesirli olur diyelim yani.
Ben istifade ettim. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de istifade
İnşallah.
etmiştir diye
İnşallah.
umuyoruz. Bugün konumuz meşrubatlar ki yorumlarda çok fazla meşrubatlara girin, meşrubatlarla alakalı konuşun diye birçok izleyicimiz, dinleyicimiz yorumlarda bulunuyorlardı bize. Bugün meyve suyu ve gazoz üzerine konuşmak istiyoruz.
Tamam.
Tabii bir de bunun kola boyutu var ama kola boyutuna daha sonra bunun hem felsefi noktasını konuşuruz hem yine detaylarına girebiliriz. Ama şu anda bizim daha çok tercih ettiğimiz meyve suyu ve gazoz konusuna girelim. İçeriğinde ne gibi sıkıntılar var ve bu içeriğindeki sıkıntılar bizde ne gibi problemlere sebebiyet veriyor? Kayısılı bir meyve suyu var elimde. Su, şeker, fruktoz ve glikoz şurubu diyor. Su ve şeker için söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
İşte suyu yani evet detaylara girecek olursak hani sonuçta suyu direkt genelde fabrikalar kullanmazlar. Bir filtrasyondan geçirirler. Bir şartlandırma yaparlar. Şebeke suyunu direkt kullanmazlar. Tabii bu filtreler içerisinde aktif karbon, reçine, kum, çakıl, antrasit gibi filtreler vardır. Bunlardan bizim daha ziyade incelediğimiz, baktığımız kısmı aktif karbon filtredir. Aktif kömür derler.
Ne gibi sıkıntısı var olabilir
Şimdi
aktif
bu
karbonun?
aktif kömürün ya da karbon filtrenin diyelim temeli kömürdür. Karbondur yani. Şimdi kömür kaynakları da, karbon kaynakları da belli. Ya odun yakılacak, odundan elde edilecek. Ya doğal çıkan kömürden, bildiğimiz
Elde
lignit
edilecek.
kömürden elde edilecek. Ya da kemik yakılacak. Yani daha çok dünyada gördüğümüz uygulamalar böyle. Şimdi eğer bir ağaç kabuğu, işte fındık kabuğu, portakal kabuğu ya da bir işte Hindistan cevizi, daha çok Hindistan cevizi çok kullanılıyor kokonat kabuklarından. Çünkü çok fazla var şeyde uzak doğuda işte o taraflarda, tropikal ülkelerde. Bunlar çok tüketiliyor ve bunun kabukları da yakılarak kömür elde edilmek suretiyle aktif karbon elde ediliyor. Evet, kömür de kullanılabiliyor. Lignit kömürden de aktif karbon üretilebiliyor. Aktif kömür filtre. Fakat dünyada iki tane büyük üretici var ki kemik yakıyor. Yani hani bu aslında şeydir. Atıkları değerlendirme politikasıdır. Yani atıkları nasıl değerlendirelim? Yani hani hangi atık nasıl değerlendirilebilir?
Lignit kömürü zaten kullanılan birçok yer
Evet.
var.
Evet.
Evet, anladım.
Yani dolayısıyla maliyetler, atık değerlendirme maliyetleri bu hep maliyettir yani. Hani bu mu ucuz, bu mu ucuz? Yeri geliyor lignit pahalı oluyor. Bunu kullanalım deniyor. Yeri geliyor bu ucuz diyor. Bunlar birbirine ikame olabiliyor. Bunu kullanmalarının sebebi de yani suyun kokusunu işte bir takım tutulması gereken aromatik koku varsa rahatsız edici ya da şartlamak gerekiyorsa bazı özelliklerini bu filtre ajanları diyelim reçineler işte kumlar çakıllar sondajla elde edilen içilebilir vasıfta ama sonuçta kaynaktan sondajdan gelen su kokusu olabilir bulanıklık olabilir işte toz olabilir kir olabilir vesaire tabiri caizse çamur olabilir bunları tutmak gerekir. Bu suyu fabrikalarda kullanmadan önce filtreden geçiriyorlar. Biz de bu aktif karbonun kaynağını mutlaka bir takım belgelerle delillendirerek
Yani o kemiğin kaynağını.
bakıyoruz. Kemiğin kaynağını bulamayız. O çok sıkıntılı bir durum. Kemik olmayacak diyoruz. Çünkü yandığı için biz artık onun ne kemiği olduğunu, bunun analizleri falan mümkün değil. Yanmış zaten. Kaç derecede artık yani 500 derecede mi, 1000 derecede mi yanmış DNA falan kalmamış. Ben onun artık hangi kemik olduğunu bulamam. O
Kemik
yüzden
olduğunu bulabilir miyiz peki? Hangi kemik değil de kemik.
yani hayvansal bir kaynak olduğunu bulmak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Ama hangi hayvana ait olduğunu bulman için DNA lazım.
Yok, hangi hayvanı geçtik? Kemik olmasını istemiyoruz. Kemik arıyoruz
Bu
sadece.
bulunabilir diye düşünüyorum. Ben onun detaylarına şimdi hakim değilim ama fakat biz burada bitkisel kaynaklı ya da kömür kaynaklı olması ile ilgileniyoruz. Hayvansal kesinlikle olmamasını sağlıyoruz. Eskiden görüyordum ben biraz hayvansal kaynaklı aktif kömürler Türkiye'de vardı. Ben son zamanlarda hiç görmüyorum desem yeridir. Ama sonuçta bu görmemezlik, kontrol edilmemezliği vesile olmamalı,
Evet.
sonuçlandırmamalı. Biz bunun kontrolünü yapıyoruz.
Peki şeker diyor hocam. Şeker nedir?
Kristal şekerde çok ciddi üst seviye sorunlar var diyemem. Ama sonuçta şeker. Evet, bunların da bazı belgelerini, bilgilerini alıp inceliyoruz. Şeker fabrikalarına da gittik. Ufak tefek bakılması gereken şeyler yok değil, var. Toz şekerden bahsediyorum. Ama böyle beyazlatıcıymış falan öyle bir şey yok yani. Beyazlatmaya gerek yok zaten. Yani zaten şeker doğal haliyle iyi saflaştırılırsa ve kristalizasyon ünitesi iyi çalışıyorsa beyazdır zaten.
Evet.
Onun esmer olması tamamen safsızlıklardan kaynaklanır. Yani şekerin yanında başka şeyler de vardır orada. Ondan dolayı o renk dönüşür. Doğal olarak hissediyorum. Ekstra bir boya katılmamışsa tabii. Yani melas çünkü şeydir, koyu kahverengindedir. Şekerin ham maddesi, melas dediğimiz o pancar suyunun karamelize hali. Bu zaten koyu kahvedir. Sen bundan iyi saflaştırmazsan esmer şeker ortaya çıkar. Ama iyi saflaştırırsan o esmerlik olmaz. Beyaz kristal bir şeker haline gelebilir yani.
Şimdi söyleyeceğim şey fruktoz ve glukoz şurubu. Bu Gimdes'te çok defa söylenilen, konuşulan bir mevzu. Gimdes'e,
Evet.
daha doğrusu yorumlarda Gimdes'e çok fazla suç
Eleştiri.
isnadı ve
Evet.
eleştiri mahiyetinde bulunan bir konu.
Eleştirildiğimiz bir konu, saldırılan bir konu. Bu
Evet.
konuda tabii çünkü piyasada çok değişik şeyler var. Yani iyi niyetli yaklaşımlar da var. Bir şey demiyorum. Ama kötü niyetli yaklaşımlar da var. Yani mısır şurupları diyelim biz bunlara. Yani mısır kaynaklı şuruplar. Sonuçta fruktoz ve glikoz şurubu deyince o anlaşılması gereken şey sentetik bir tatlandırıcı değil bu. Nasıl ki sakkaroz dediğimiz şeker pancardan elde ediliyor. Çay şekeri, sofra şekeri mi diyelim ne diyeyim, kristal şeker. Kaynak pancardır. Mısır, yani glikoz fruktoz şurubunun kaynağı da mısırdır. Şey zannediliyor, bu sentetik bir şey zannediliyor önce.
Direkt doğal olarak mısırdan elde
Doğal olarak
ediliyor
mısırdan elde ediliyor. Hani
yani.
bir defa bu sentetik bir tatlandırıcı değil. Asıl hani amiyane tabiriyle sövülmesi gereken, eleştirilmesi gereken şeker sentetik tatlandırıcılardır. Yani aspartam, asetülfam K, sükraloz gibi sentetik tatlandırıcıların inanılmaz zararları ortadayken yani doğal kaynağı olan mısır ve glikoz fruktoz şurubuna bunlardan ziyade bir saldırının ortaya konulmasında kötü niyetlilerin niyetlerini zaten biliyoruz. Yani onlar ayrı. Fakat burada iyi
Buradaki
niyetli
sentetik olabilir mi? Mesela yapay olabilir mi? Ya da doğal
hayır.
olduğunu nereden anlayacağız? Fruktoz
Fruktoz ve glikoz şurubunun zaten sentetik olması mümkün değil.
ve glikoz şurubunun. Ha,
Yok öyle bir
sentetik
şey.
imkanı yok mu
Yok öyle bir
ihtimali?
şey.
Ha,
Yani
her şeyin yapılıyor ya, bunun da yapılmıştır diye
yok hocam.
düşündüm yani.
Yani glikoz
Direkt
ve
otomatik.
fruktoz şurubunun sentetik yani hiç yani hani acaba dedim hani bir yerlerde var mı şimdi düşünmedim değil hani ama glikoz veya fruktozun sentetik olarak elde etmeye gerek de
Direkt
yok.
gerek de yok
Yani
diyorsunuz.
zaten var yani. Çünkü sen nişastayı uygun bıçaklarla enzimler diyoruz biz bunlara. Bıçaklarla parçalarsanız elde edeceğiniz şeyler glikoz fruktozdur zaten yani. Yani
Dolayısıyla gerek yok öyle bir
hatta
şeye.
çay şekeri dediğimiz sakkaroz var ya. Bunu da ikiye bölersen bıçakla bir tane glikoz bir tane fruktoz ortaya çıkıyor zaten yani.
Tamam,
Yani
anlaşılmıştır. O
şey
zaman
zannediliyor.
sentetik fruktoz ve glukoz şurubu diye bir şey
Yok
yok.
yok yok öyle bir şey yok. Bir de hani sakkaroz faydalı, glikoz zararlı. Ya arkadaşım zaten bunu senin vücudun da parçalayarak glikoz ve fruktoza dönüştürüyor. İşte baklavacılar, şekerciler ben çay şekeri kullanıyorum, kristal şeker kullanıyorum, mısır şurubu kullanmıyorum diyorlar ama limon sıkıyorlar. Sitrik asit koyuyorlar. Zaten limon ya da sitrik asidi koyduğun an sakkarozu parçalayıp kendi glikozunu üretiyorsun orada sen. Yani yaptığın şey aslında bu. Şekerlenmeyi engellemeye çalışıyor. Yani glikoz, fruktoz biraz şekerlenme olmasın. Tatlılık oranı daha fazla ama tabii iyi niyetle eleştirelim. Glisemik indeks dediğimiz şeyi değeri yüksek olan bir durum. Ne demek glisemik indeks? Yani sen bir şekeri yediğinde bu şekerin vücutta insülini salgılattırma hızı, şekeri yükseltme hızı. Bu tehlikeli midir? Tehlikelidir. Sen bir glikoz ve fruktoz kaynağını yediğinde saf olarak yani parçalanmış haliyle yersen vücut bunu parçalamaya uğraşmaz. Direkt emer, bir anda şekerin yükselir, bir anda insülin salgılattırır. Vücut bir sapıtır tabiri caizse. Ama sakkaroz yediğinde vücut bunu önce parçalayacak, sonra yavaş yavaş emecek ve şekerin daha kontrollü, daha yavaş hızlanacak. Buradaki doğru eleştiri budur hocam. Yani doğru
bir
eleştiri...
Bir anda hızlıca kana karışması.
Bir anda kana karışması, bir anda şeker dengesinin bozulması, tekrar düşmesi.
Evet.
Çünkü bir anda çıkacak, insülin gelecek. Hadi bakalım kapılara, hücrelere diyecek. Buradaki mesele bu. Yani iyi eleştiri budur. Fakat yani sen bunu mesela meyve suyu, elinizdeki meyve suyunu içtiğinde de böyledir bu. Bu meyve suyu direkt meyve suyu olsaydı, yani direkt bir kayısının suyu, portakalın suyu olsaydı da bu böyleydi. İlla ki buna fruktoz glikoz katman değil. Çünkü sen portakalı sıktın mı? Zaten glikoz fruktoz var. Sen bugün işte şeftaliyi sıktın mı? İçinde zaten doğal olarak fruktoz var içerisinde ve glikoz da var. Meyve şekerinde. Sen o yüzden meyveyi direkt yediğinde tabiri caizse liflerin arasına hapsedilmiş o şekercikleri sen liflerle beraber aldığında lifler sana kontrollü şekilde bu şekerleri verirken şekerini daha kontrollü bir şekilde arttırır. İnsülini daha kontrollü şekilde salgılanmasını sağlarken sen bunu sıkar, liflerini posasını atar, direkt su kısmını içtiğinde yine aynı şey. Yine fruktoz içiyorsun.
Yani şu yorumlar vardı. Şimdi çok net bu teyit olmuş oluyor. İnsanoğlu aslında meyve suyu içmeye ideal bir yapısı çok da yok. Meyve yemesi gerekiyor.
Doğru bakış açısı bu. Yani meyve mi faydalı, meyve suyu mu faydalı? Meyve faydalıdır. Meyve suyu
doğal bile olsa.
Evet, doğal bile olsa meyve suyu yine glisemik indeksi yüksek. Yine vücudun şeker yükselmesini ve düşmesini sapıttıracak potansiyele sahip bir içecektir. O yüzden hani katkıları bir kenara bıraktım. Sen direkt meyve suyunu içtiğinde de yine glikoz ve fruktozdan aldığın zararı yine alıyorsun zaten. Dolayısıyla fıkıh der ki bu izafi bir durumdur. Bu kişiye göre, miktara göre, zamana göre değişen bir durumdur. Fıkıh buna had koymaz. Buna yasaktır demez.
Çünkü kişiye göre de değişir yani. Bana hayır, iki bardak zarar verir, sana beş bardak zarar verir.
Miktara göre de değişir. O yüzden fıkıh yani bir gramı zararlı olduğunu ispat edemediğin her şeye izafi zararlıdır der. Bir gram aldığında bu zararlıysa, bir miligram aldığında, bir kristal tanesi aldığında bu zararlı olduğuna dair net ispat varsa işte bu zati zarardır.
Evet.
Bu zati zararsa bunu kullanmanın tek yöntemi zarurettir. O yüzden izafi zararla zati zarar meselesini bilmeyen, fıkıh bilmeyen bir takım mühendisler, diyetisyenler ya da doktorlar ya da teknik elemanlar bu konuya biraz saldırınca durun bakalım diyoruz. Önce fıkıh öğren, fıkhın bakış açısını öğren, öyle gel diyoruz karşımıza. Sen bu cehaletle karşımıza çıkma diyoruz yani.
Evet.
Lütfen yani. Çünkü sen bu cehaletle karşımıza çıkarsan fıkhın kitabını ağzına çarparız diyoruz sana yani. Yani dolayısıyla hani bu bakış açısını bilmeden buraya saldırmak cinayettir hocam. Gerek yok. Yani sonuçta fıkıh ne diyorsa odur. Biz madem Müslümanız, önce İslami bakış açısını öğrenmemiz lazım. Fıkhın bakış açısını öğrenmemiz lazım. Fıkıh olmazsa bu konuda doğru bir bakış açısı oluşmaz demeye çalışıyoruz. O yüzden bu izafi zararlı bir konudur. Glikoz, fruktoz öyle sentetik bir şeker değildir. Meyvelerde vardır, üzümde vardır, hurmada vardır, balda vardır. Baldaki şekerin yarısı glikoz, yarısı fruktozdur. Dolayısıyla bunlar izafi zararlılardır. Balı da fazla yersen komaya girer ölürsün. Meyve suyunu da fazla yersen komaya girer ölürsün. Glikoz şurubunu da fazla yersen komaya girer ölürsün. Bu farklı şeyler değildir bunlar.
Evet.
O yüzden insaflı olmak lazım. Kötü niyetli saldırmamak lazım. İyi niyetli saldırıların tamamını açığız. Biz de iyi niyetli saldırıyoruz. Asla meyve suyunu dengesizce tüketmeyin. Mümkünse tüketmeyin. Tüketecekseniz de dengeli tüketin. Az tüketin. Kontrollü tüketin. Az yani dengeli olun yani. Hani bu helalmiş deyip de bol bol tüketme, ölürsün yani. Bal helalmiş. Bol bol yersen İmam-ı Azam zamanında da anlatılan hikaye adam çocuk hasta olmuş yani.
Evet.
O yüzden izafi zararlıdır bu. Buna da miktarı ile ilgili zarar göreceğimizi bilerek kontrollü amiyane tabirle kontrollü sallamak lazım diyelim.
Evet. Kayısı püre konsantre diyor.
Özür dilerim. Tabii mısır kaynağı bu arada GDO'suz olacak. Hani sertifikalandırma prosedürümüzde GDO'suz bir mısır ve mısırdan nişasta, nişastadan da bir takım enzimlerle elde edilen o glikoz fruktoz şurubunda kullanılan enzimlerin mutlaka güvenilir bir helal belgelendirme kuruluş tarafından belgel olması lazım. Bu prosedürlere uygun şekilde zaten sertifikalandırıyoruz. Biz bu mısır şuruplarını.
Ya buradaki fruktoz ve glikoz şurubunu kaynağına bu şekilde inmeden
Tabii.
böyle bir sertifikalama
Yok tabii
yapılamaz.
ki.
Dolayısıyla tedarikçisi çok önemli.
Kesinlikle. Aynen öyle.
Kayısı püre konsantre diyor. Bu kayısı püre konsantre dediği kayısının tamamen o lifli kısmı mı, püre kısmı mı acaba?
Şimdi püre başkadır, konsantre başkadır. Bu ikisini şöyle ayırayım.
Ama
Kayısıyı
tek bir şeyde yazmış
püre
yani.
konsantre, onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Ama püreyle konsantre başkadır. Şunu söyleyeceğim. Şimdi kayısıyı aldım. Kayısıdan örnek vermeyeyim de kayısı biraz pulpludur. Kayısıda reel bir örnek yok. Neyden örnek vereyim? Elmadan örnek vereyim. Elma çok güzel bir örnek olacak ama bunu uyarlasınlar dinleyiciler. Şimdi elmayı aldın. Elmanın suyunu sıktın. Elinde ne var? Posası ve suyu. Ben bu suyuyla posasını bir filtrasyonla ayırırsam, süzersem, posayı ayrı, suyu ayrı tutarsam, bu suyu direkt hiçbir işlem yapmadan depolarsam buna elma suyu derim. Hatta NFC diye geçer. NFC. Natural Food Concentrate diye geçiyor. Yani natural, hiçbir doğal, hiçbir şey yapmadım. Ama bunu şimdi bu şekilde depolamak maliyettir hocam. Sen bunu elma suyunu atıyorum 100 ton depolarsan atıyorum 100 birim depo olacak sende lazım. Ama ben bunun suyunu uçurur. Biraz evaporasyon suyunu uçurur. Sen 100 birimlik elma suyunu 10 birime düşürürsen ne oldu? 90 birim suyunu uçurdun. 100 birimlik depodan yerine 10 birimlik depo sana yeterli olacak. Depodan kazanacaksın. Bu depoyu soğutmak yıllar yani yıl içerisinde o depoyu soğuk tutmak falan maliyettir hocam.
Ki o
O yüzden
suyunu uçurduğundaki içerisindeki
buyurun.
aroma.
Aroma uçar. Lezzet bileşenleri zayıflar. Aromalar biraz uçar. Onlar ayrı bir konudur. Ama ondan ne yapıyorlar? Bunu suyunu uçururken aromayı yakalıyorlar. Bazı fabrikalar yakalayıp tekrar veriyorlar içine.
Hey maşallah.
Kaçırmıyorlar. Tamam mı? Aromayı da çok kaçırmıyorlar.
Maşallah.
Ne oldu hocam? Bu artık elma konsantre oldu. Konsantre oldu. Öteki elma suyuydu. Bu elma konsantre oldu. Ama ben bu posayı bundan ayırmam. Bunun ikisini beraber tutar. Posayla elmayı beraber tutar. Ayırmam. Bunu depolarsam elma püresi olur. Bunun da bir miktar daha miktarını düşüreyim de depolama koşullarında yer sağlayayım dersem suyunu uçurursam elma püre konsantre olur.
İkisini birlikte yapıp suyunu öyle uçurursam.
Aynen. O yüzden şimdi burada mantık şudur. Ben suyu daha fazla elde etmek istiyorsam püre kısmına, posa kısmına daha az su kaçsın. Hatta mümkünse hiç su kaçmasın. Su kaçmasın mümkün değil de kaçacak bir miktar. Ama buradaki püredeki suyu mümkün olduğu kadar alayım dersem burada bazı enzimler kullanmam lazım. İşte biz bu enzimlere bakıyoruz. Helal sertifika olması lazım. Ama püreden suyunu ayırmayacaksam sorun yok yani. Bir enzim kullanmama gerektirecek bir durum yok. Çünkü zaten ikisi beraber. Ayıracak bir durum yok. O zaman burada enzim kullanılmaya gerek yok. Ama ne kullanmak isterim? Elmanın püresi kararmasın diye. Çünkü kararmaya müsaittir. Biliniz. Elmayı kestiğinizde bilirsiniz ki biraz bekleyince kararma,
Karar.
oksidasyon, enzimatik reaksiyonlar. İşte bu kararmayı engelleyici bazı katkılar kullanılıyor. Ne gibi? Askorbik asit gibi daha çok ya da bazen sitrik asit gibi ama daha çok askorbik asit kullanılır. Onlar yazılmaz orada. Orada sadece elma püre konsantre yazar geçer. Ama o elma püre konsantresini üreten firma askorbik asit kullanmış olabilir. Buna benzer bazı katkılar kullanmış olabilir. Biz bu katkılara bakarız. Konsantre ise enzim, püre ve püre konsantre ise işte askorbik asit gibi katkılardan dolayı bu ürün güvenilir bir helal belgeye sahip olması gerekir.
Peki asitlik düzenleyici sitrik asit yazmış buna ayrıca.
Onu işte niye koyarlar? Sitrik asit asidik bir şeydir. pH'ye sahiptir. Limon tuzu diye bilinen maddedir. Ama limonla alakası yoktur. Mikrobiyal fermantasyonla üretilir. Üretim prosesi gereği bakteri besin kaynağı olarak ne yedi? Nasıl bir şeyler yedi? O önemlidir. Necis bir şey yedi mi? Hayvansal bir şey girdi mi içerisine? Bu önemlidir. Buna bakarız. Bunu kullanmalarının sebebi de biraz ekşilik vermek diyelim. Biraz hafif bir ekşilik, mayhoşluk, biraz ama çok değil. Az bir miktar pH'yi düşürmek. Tabii başka nedenleri de vardır. Renk stabilizasyonu, daha koruyucu olarak da kullanılır. pH düşerse koruyucu etkisi de olur. Hafif bir mayhoş ve ekşi
Ha, pH
tatlısında
düşerse koruyucu etkisi de olur.
olur tabii. Çünkü pH düştükçe yüksek pH'da bozulma riski olan bakteri ve bazı mikroorganizmaları da öldürür. Yani sitrik asit öldürücü etkiye de sahiptir. Ama tabii bu UHT olduğu için bu kapta koruyucu olmasından ziyade asıl nedeni biraz ekşilik ve mayhoşluk vermektir.
Aroma vericisi diye yazmış. Kayısı aroması ve kayısı püre konsantresi. Kayısı aroması, aroma vericisi. Bunu da özellikle belirtmiş, kayısı püre konsantresinden üretilmiştir diye. Kayısı aroması.
Şimdi kayısı aroması kayısı püre konsantresine üretilmiştir mi yazıyor orada?
Evet.
O zaman bu doğal aromadır. Yüksek ihtimal doğal aromadır. Öyle anlıyorum ben. Doğal aromaysa buradaki risk alkol riskidir hocam. Doğal aromalarda alkol riski yüksektir. Çünkü sen bu
Alkolleşme mi yoksa
alkolleşme
alkolle seyreltme gibi bir şey falan mı kullanılıyor?
ikisi de mümkün. Hem alkolleşme de olabilir. Alkol de çünkü uçuyor ve yakalanıyor. O şeyde meyve suyunda bir miktar alkol de vardır. Ama sen bunu tabiri caizse damıtarak saflaştırırsın. Çok yüksek alkollü bir içki gibi o doğal aromanın içinde ciddi bir alkol oluşur. Alkol girer. Alkol vardır bir kısmında. Olmayabilir. Bu tamamen şeye bağlı. O tutmanın miktarına, derecesine, kısmına bağlı. Yani o distilasyon deriz biz ona. Damıtma teknolojisinin detaylarıyla ilgili bir meseledir. Ama doğal aromalarda yüksek alkoller çıkabiliyor. Analizlerde ortaya çıkabiliyor. Bu bizim fıkıh bakış açımızda şu vardır. Bizim hocalarımızın bizi yönlendirdiği. Eğer diyor bu kendi üretiminden ortaya çıkmış. Kayısıyı aldın, pişirdin, evapora ediyorsun, suyunu uçuruyorsun. Buradan tuttuğun bir aroma var. Bu aromanın içinde alkol var. Bu bunun cüz'üdür diyor. Parçasıdır diyor. Bu tekrar buna verilirse sorun olmaz diyor.
Ha,
Ama
çok iyi.
sen bunu aldın. Bağımsız bir şekilde aldın. Başka bir yerden, başka bir kayısıya ya da başka bir gıdaya verdin. Bu artık sarhoş edici bir içkidir. Başka yerde kullanılamaz diyor.
Aynı oranda bile olsa.
Aynı oranda bile olsa. Çünkü bu
O.
bunun cüz'üydü. Bu bunun parçasıydı. Yani benim kanımı bana alıp tekrar vermek gibi bir şey düşün. Tabiri caizse. Ama benim kanımı alıp da başkasına vereceksen tabiri caizse olmaz diyor. Hani alkol kan meselesi örnek olsun diye söyledim. Dolayısıyla sen bu alkollü olan aromayı başka bir yerde kullanamazsın. Nereden çıktıysa ona verebilirsin. O onun parçasıydı. Tekrar verilebilir. Sorun yok denir. Biz o yüzden doğal aromalara da belgelendirme şimdilik bakış açımıza göre yapmıyoruz. Çünkü bu alkol içerebiliyor. Ha alkolsüz olsa olabilir. Yani sen distilatörün herhangi bir yerinde alkolü tutmadan sadece aromayı tutmak suretiyle bu alkolsüz bir aroma oluşmasını sağlayabiliyorsan bunda bir mahsur olmaz diye hatırlıyorum. Ama alkol oluşuyorsa sıkıntı. Fakat burada tabii doğala özdeş aromayla karıştırıldı mı karıştırılmadı mı biraz eğer doğal aromanın haricinde doğala özdeş aroma da varsa oradaki problemler başka. Doğala özdeş ya da sentetik aromalarda hem aromanın kendisi doğal değil. 8-10 tane 20 tane katkının bir araya gelerek reaktörlerde üretildiği bir kimyasal bir üretim. Burada hayvansal proteinler, amino asitler olabiliyor. Sıkıntılı, problemli. Analize de bulamazsınız. Hem de bu aromayı çözündürmek için etil alkol kullanma riski var. Birkaç cihetten dolayı doğala özdeş ya da sentetik aromalar şüphelidir diyebilirim.
Eyvallah hocam. Meyve oranı en az %10 diyor. Şimdi bizim burada incelediğimiz meyve suyu Gimdes sertifikalı bir meyve suyu ve Gimdes sertifikalı bu meyve suyunun içeriğiyle dışarıdaki bir meyve suyunun içeriğinde bu anlamda bir farklılık olmayabilirdi.
Tabii yani aynı içerikler başka meyve suyunda da gözükebilirdi. Ama burada kullanılan mısır şurubu o bahsettiğim detayları incelenmiş, onaylanmış, helal belgelendirilmiş. Bu detaylar orada yazmaz ki. Sitrik asit uygun. Ya Türkiye'de üretim var, biz inceledik, gördük, belgelendirdik ya da yurt dışından geliyorsa uygun olan bir helal belgeye sahip. Bu detaylar burada yazmaz. Aromalardaki detaylar burada yazmaz. Yani demem o ki, yani iki tane meyve suyu var, biri belgeli, biri belgesiz.
Ama
Ama
aynı
içerik aynı
şeyler yazıyor.
gözüküyor. Tamam da o sitrik asitin helal olanı var, olmayanı var. O mısır şurubunun helal sertifika olanı var, olmayanı var. O aroma vericinin helal olanı var, olmayanı var. Bu şuna benziyor. İki tane sucuk var. Birinde de dana eti yazıyor, diğerinde de dana eti yazıyor. Tamam da bu besmeleli kesilmiş, bu Johnny kesmiş. Şimdi bu detay burada yazar mı? O yüzden aynı içerik gibi gözüken o bilgilerle doğru ve sağlıklı yorum yapmak doğru olmaz. Yani bizi doğruya götürmez.
Çok kısa bir zamanımız kaldı ama çokça kullanılan bir gazoz var halkımız tarafından.
Evet.
Bunun içerisinde şöyle kısaca ben girelim istiyorum. Burada
Tamam.
karbondioksit var hocam. Su, şeker. Su, şekeri az önce açmıştık. Karbondioksit var farklı olarak. Bu nedir?
Yani gaz basılıyor ki o içerkenki o boğazdaki yanma hissi ve özür dilerim hani o geğirme reaksiyonu oluşsun diye yapılıyor. Tamamen hani
Pazarlama.
amiyane tabirle fantazidir yani bu. Fantaziden başka bir şey değildir.
Evet.
Hani sen bunu gaz olmasa içsen dersin ki ya bu nasıl bir şey ki dersin. Hani maden suları da böyledir.
Çok
Maden
zararlı mıdır bu insana?
yok zararlı değildir. Zaten hani bunu senin kanın emecek, süzecek falan öyle bir durum oluşmadan zaten çıkıveriyor. Yani geğirmek suretiyle özür
Evet.
dilerim. Maden suyu içtiğinde de gazlı herhangi bir içecek içtiğinde de ha ben bunu geğirmeyeyim içimde tutayım falan diyorsan o da ayrı bir fantazi. O da nasıl bir fantazi olacaksa bilmiyorum
Evet,
ama
evet.
yani ben onu çözündüreceğim işte falan diyorsan o sıkıntı zaten. Yoksa karbondioksitin bir zararı vardır diyemeyiz.
Asitlik düzenleyici aşağı yukarı aynı anlamda meyve suyuyla kullanılmış olabilir mi? Sitrik
Sitrik asit
asit.
aynıdır. Burada da yine aynen biraz mayhoş, biraz ekşimsi bir tat versin diye kullanılır.
Aroması diyor burada.
Mesela bu ya sentetiktir ya da doğala özdeştir. Doğal özdeş olsa muhtemelen yazarlardı.
Evet,
Sentetik bir aromadır.
yazmamışlar.
İşte burada bahsettiğimiz şey bu. Yani kimyasal reaktörlerle, reaksiyonlarla oluşturulan bazen 10-15 tane, bazen 30-40 tane maddenin bir araya gelerek oluşturduğu, reaksiyonla oluşturduğu bir aromadır. Kimyasal, sentetik bir aromadır. Burada amino asitler, proteinler, buna benzer işte o karbon zincirini oluşturmak için değişik katkılar kullanılır. Bunlar içerisinde hayvansal katkılar olabilir. Ve bunun analizi de mümkün değildir. Yani sen bir aromayı alsan bu kimyasal bir değişim söz konusu olduğu için onun içinde kullanılan protein hayvansal mıydı? Hangi hayvana aitti? Bunu bulman mümkün değil artık. Ve diyemezsin ki bu istihale oldu. Kimyasal yapısı değişti. Artık domuzluktan çıktı ya da hayvanlıktan çıktı. Bu da doğru değil. Çünkü yani istihale olması doğrudur. Ama sen sonuçta hayvansal bir şeyin ticareti içerisinde bulunuyorsun. Zaten bu doğru değil ki. Mesela
Evet.
faraza bu domuz olsa yani biz domuz kimyasal reaksiyonu değişti diyerek ben bunu alabilip satabilir miyim yani? Yok ki böyle bir fıkhi cevaz.
O zaman zaten meseleyi baştan sona değiştirmiş
Evet.
oluyorsun. Fıkhın baştan sona değiştirmiş
Aynen
oluyorsun
öyle. Yani
tabiri
o yüzden
caiz.
alınmaz, satılmaz. Hayvansal olma ihtimaline binaen aromalar şüphelidir. İkinci şüphe de bu aromaların çözündürülmesi için kullanılan etil alkoldür. Etil alkol de çoğunlukla zaten aromalarda etil alkol vardır. O yüzden bu gazoz ve buna benzer gazozlar tüketilmesini tavsiye etmeyiz. Ama çözüm üretelim. Biz gazlı içecek ihtiyacınızı şöyle giderebilirsiniz diyoruz. Sade maden sularıyla, katkısız, aromasız, meyveli olanlar hariç, maden sularıyla boykot olanları da lütfen tercih etmesinler. Helal sertifikalı meyve suları ya da doğal sıkım, kendimizin evde sıktığımız meyve sularıyla belli oranlarda işte karıştırmak, deneme yanılmayla, damak tadımıza göre karıştırmak suretiyle çok da güzel bir gazlı içecek yapabiliriz, üretebiliriz.
Evet.
Yani
Evet.
ben de bunu yapıyorum kendi evimde. Bu şekilde bu ihtiyacımızı gidermeye çalışıyoruz.
Bir de koruyucu var hocam. Sodyum benzoat diye yazmışlar.
İşte bu problem. Bu izafi zarar değil. Zati zararlı bir katkıdır.
Direkt zarar.
Direkt zararlıdır. Bağırsak florasının amiyane tabiriyle anasını ağlatır. Kanserojen bir katkıdır. Hem bağırsak florasını öldürür. Çünkü benzoatın katılmasının sebebi şu. Bu bozulmasın diye. Neyden bozulmasın? Bakteriyel bozulmasın. Peki buradaki bakteriyel bozulmayı engelleyen, bakterilerin üremesini engelleyen şey bizim bağırsağımızdaki bakterilerin de üremesini engellemez mi?
Engeller.
Engeller. İşte bağırsak florasını bu gibi katkılarla biz mahvettik.
Buna sertifika vermek isteseydiniz, sodyum
Vermezdik
benzoatı
zaten.
değiştirmek
Tabii
isteyecektiniz.
benzoat kullanmayacaksın derdik.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. İki ürünü de incelemiş olduk ve hızlı bir şekilde inceledik biraz gazozu ama zaten genel manada katkılar aşağı yukarı birbiriyle çok bağlantılıydı. Çok teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.
Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.